Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür.
Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Elvan Cantekin, Argun Yum ve ben Gürhan Ertür sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Faks numaramız 212-232-3219. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Efendim, bu yıl içinde gerçekleştirmiş olduğumuz Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet sitesinde acikradyo.com.tr adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda kopyalayabilirsiniz. Bugün programda başta söylediğim gibi Elvan Cantekin, Argun Yum'la birlikte bazı konuları ele alacağız. En taze konumuz Meksika depremi. Ayrıca Van'a ilişkin bazı haberleri sizlerle paylaşacağız. Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesiyle ilgili kanun, biliyorsunuz, mecliste, meclis genel kurulunun gündeminde. Onunla ilgili konuları sizinle biraz paylaşacağız. Ayrıca GEA'nın bir sempozyumu var Cuma günü. Onun duyurusunu sizlere ileteceğiz. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Merhaba.
Merhaba.
Merhabalar.
Bugün Açık Radyo'nun koridorları gençlerle dolu. Çok yakın bir tarihte, bu hafta sonu ayın 24'ünde Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi'nin duyuruları başlayacak. Özel programları başlayacak. Evet, biz kendi yayınımız sırasında zaman zaman koridordaki müzik seslerini de, güzel melodileri de dinliyor olacağız. Evet, hemen Meksika'dan bahsedelim mi?
Evet, Elvan, biraz bahsedeyim. İlginç bir deprem esasında. Meksika'nın güneybatısında dün yerel saatle öğlen 12.02'de 7.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem yer kabuğunun 20 kilometre altında meydana geldi ve Acapulco ve nasıl bir şey söyleneceğini bilemiyorum ama Ocasa kentlerinin orta şiddette de sarsıntıya neden oldu. Ana depremi takip eden saatlerde en büyüğü 5.1 büyüklüğünde olan artçı depremler yaşandı. Bu arada deprem büyüklüğü konusunda değişik rakamlar elimize ulaştı. İlk başta 7.6 diye ilan edildi. Sonra 7.4'e revize edildi. Ve en son bugün NTV'nin internet sitesindeki habere göre deprem büyüklüğü Meksika Sismoloji Enstitüsü tarafından 6.5 diye verildi. Fakat Amerikan Jeolojik Araştırmalar Kurumu hala 7.4 diye ısrar ediyor. Bu arada Amerikan Jeolojik Araştırmalar Kurumu tarafından yayınlanan haritalarda deprem şiddeti haritaları var. Burada merkez üstüne çok yakın bir bölgede 8 olarak gözüküyor ama da çoğunlukla 5-6 şiddet gösteriliyor haritalarda. Ve bu şiddette baktığımız zaman da şu ana kadar ajanslara düşen haberlere göre 5 kişi yaralandı. 500 binada çeşitli derecelerde hasar var. Bu depremle ilgili basında izlerken dün akşam televizyonda karşılaştığım bir ilginç de olay vardı. Güzeldi esasında. Sanıyorum Reuters Ajansı'nın Meksika City bürosunda çekilmiş bir videoydu bu. Bu videoda çalışanların deprem sırasında ve hemen ardındaki dönemde sakinliği, görevli personelin hemen düzeni oluşturması ve tahliye hazırlıklarını yapması, işaretlemeler, hep bizim bu derslerde falan anlattığımız ve tüm iş yerlerinde tatbik edilmesi gereken acil durum uygulamasıydı. O anlamda çok güzel bir örnek teşkil etti. Meksika depremleri pek yabancı bir ülke değil. Aynı bölgede 2008 yılında da bir 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş. Meksika'nın yakın zamanlarda yaşadığı en büyük deprem ise tabii ki 1985 yılı Eylül ayında yaşanan deprem. Acapulco dalma batma zonunda meydana gelen Richter ölçüne göre 8.1 büyüklüğünde olan bu depremde, bu depremin merkezine 300 kilometre uzakta olan başkent Meksiko City'de 4000'den fazla insan ölmüştü. Meksikalılar o tarihten itibaren deprem afetine hazırlık ve risklerin azaltılması konusunda çok ciddi çalışmalar yaptılar. Belki de bu alınan sonuçların da, bu çalışmaların da önemli bir yeri var.
Evet, seyrettiğimiz Meksika görüntüleri de parlamentoda da enteresan bir durum söz konusuydu. Bilmiyorum bizim parlamentomuzda var mı ama birdenbire alarmlar çalmaya başladı. Milletvekilleri de son derece sakin bir şekilde koltuklarından kalktılar. Yavaş yavaş şeyi terk ettiler. Genel kurul salonunu terk ettiler. Sende herhangi bir şey var mı Meksika ya, depremine ilişkin?
Biraz henüz haberler sınırlı gibi görünüyor. Yani o 500 tane binanın bir kasabada veya bir şehirde galiba çöktüğünden bahsediliyor. Zannediyorum gün içinde veya bir iki gün içinde daha bir durum aydınlanır. Alınan tedbirlerin olumlu sonuç vermesi hepimize herhalde örnek olması gereken bir şey. Geçen sene miydi? Şili'deki o büyük depremde de olağanüstü bir kayıp söz konusu olmadı. Bunlar yapılabilirliği bizim gibi ülkelerin, değil mi? Neticede bunlar Japonya değil, bir Amerika değil, yapılabilirliği kanıtlayan iyi örnekler.
Evet, her ikisi de Meksika'da, Şili'de hani ekonomik gelişme açısından ülkemizde kıyaslanabilecek ülkeler, hakikaten yapılabiliyor demek,
demek ki,
değil
mi? 85'te büyük bir deprem yaşamış Meksiko City. Sadece başkentte işte 4000 kayıp olmuş. Toplamda galiba 10.000 civarında. Ama gereğini yapmışlar.
Çok ciddi yapısal hasar da oldu.
Biz de şu işin gereğini bir gündeme alabilsek doğru dürüst bir şekilde kavga dövüş etmeden.
Evet. İşte kanunlar peşinde koşuyoruz. O da gene üzerinde duracağımız bir konu olacak. Bu afet riskleriyle ilgili kanunun genel kurulda olduğundan söz etmiştik programa girerken. Aslında hemen ona geçelim. Sen şeyi,
ben
meclis görüşmelerini
bir kısmını izledim. Evet. Biliyorsunuz saatler sürüyor bu. Bitmedi zannediyorum.
Bitmedi.
14. maddeye gelmişler.
Evet.
18 maddeydi yanlış hatırlamıyorsam tasarı. Fakat enteresan olan şu, yani daha önceki programlarda değindik. Çok ayrıntılı eleştiriler vardı. Buna dayalı olarak önergeler verildi muhalefet partileri tarafından. Bunları izah etmek için konuşmalar yapıldı. Son derece makul gibi görünen öneri ve önergelere bile İktidar Partisi, hükümet katılmadı. Komisyon katılmadı. Ve bunlar böyle bir saniyede pat pat reddedilip geçildi gidildi. Bir tane önergenin kabul edildiğini duyar gibi oldum. Ama onu da esasa müteallik olduğundan emin değilim. Neticede eleştirilen noktalar duruyor ve işte birkaç bir oturum sonra muhtemelen bunların hepsi görüşülmüş ve kanun onaylanmış olacak. Ondan sonraki meseleleri de göreceğiz. Bu arada işte Sayın Bakan da İzmir'i seçtik, İzmir'den başlayacağız gibi bir ifade kullanmış.
Evet, o konuda esasında haberler muhtelif diyeyim, rivayetler muhtelif.
Evet,
yaptı.
Ulaştırma da Bakanı'ndan bahsediyoruz,
evet,
değil mi?
Bayın Nuruk, bu Şehircilik Bakanı.
Yok, Ulaştırma Bakanı'ndan çıkıyor.
Yine Yıldırım söyledi.
Daha önceki gazetelerde çıkan haberlere baktığınızda da İstanbul'da 4 ilçede başlayacak diye bir şey var. Başbakan Erdoğan'ın iktidarımıza bile mal olsa yapacağız dedi. Kentsel dönüşüm yurtası belli oldu diye bir haber çıkmış mesela Milliyet Gazetesi'nde Mart ayının başında. Orada da dönüşüm İstanbul'un 4 ilçesine başlayıp Şehircilik Bakanı Bayraktar'ın ifadesiyle dalga dalga yayılacak denmiş. Ama şimdi de haberleşme, ulaştırma ve yeni bakanlığın adını çıkarma, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı,
evet,
Sayın Binali Yıldırım da kentsel dönüşümünün ilk uygulaması olarak İzmir'de başlayacağını söylemiş. Bu biraz tabii bilmiyorum, hani olayın birazcık da politik tarafını da gösteriyor galiba. Hani bir tür ne taraflarda siyasi olarak daha etkin bir hale gelmek gündeme gelecek, onu yansıtıyor gibi geldi bu İzmir, biliyorsunuz. Burada özel bir şey.
Muhalefetin.
Evet. Öyle bir şey var. Bu arada siz galiba bir madde dediniz. Benim hatırladığım kadarıyla. Hayır, değişen bir önergeyle değişen bir madde. Hatırladığım hakikaten çok ikincil bir madde. Bu şeylerin risk altındaki binaların elektrik, su ve şey gibi kesilmesi konusunda bir değişiklik yapıldı. Kesilecek gene de kesilme süreci ve prosedürü biraz değişti galiba. Onun dışında bir şey yok. Haberlere bakılırsa esasında büyük rakamlar da uçuşuyor. İşte sonuçta 20 yıla kadar uzayacak bir periyot içerisinde tüm Türkiye'de dönüşümün yaklaşık 400 milyar dolar civarında bir maliyeti olacağı, İstanbul için bu rakamın sadece 100 milyar dolar civarında olduğu gibi öngörülüyor.
En büyük rakam İstanbul'da yani.
İstanbul'da, evet. Ama İzmir'den başlayacağız dediler.
Evet, bu İzmir'den başlama meselesinde bugün sabah programında Korhan arkadaşımız, Korhan Gümüş, bir hatırlatmada bulundu. Bu Marmaray projesi gerçekleştirilirken sadece ve sadece Ulaştırma Bakanlığı'nın çizdiği çerçevede bu gerçekleştirilmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin veya ilçe belediyelerinin hiçbir şekilde dahli olmamış. Bu nedenle de herkes kendine ayrı bir durak yapmaya başlamış. Bu da ciddi bir kargaşaya neden olmuş. Aslında enteresan tabii, İstanbul'un geleceğiyle ilgili son derece önemli ve çok yüksek maliyetli bir proje yapıyorsunuz. Ama İstanbul ilinin yöneticileri, yerel yöneticileri bu projede herhangi bir söz sahibi olamıyorlar. Bu afet meselesi de böyle. Nereden hemen Ulaştırma Bakanı'na geçti anlaşılır gibi değil ama en doğru açıklama tahmin ediyorum ki seninki İzmir'in kazanılmasıyla ilgili, İzmir'in fethiyle ilgili bir konu olsa gerek.
Bir bilgi kirliliği galiba var orta yerde. Yani ortalık toz duman, kim ne yapıyor tam belli değil. İşte biz yaptık olducular var. Onlar da galiba grup grup davranıyorlar. Sıkıntılı bir sürecin içine girdik.
Yani sürecin tabii bir de vatandaşlık kısmı var. Orada da çok ciddi problem var. Birebir yaşadığım bir problem. Hakikaten bu İstanbul'da 1960'larda, 70'lerde hatta 80'lerin başında imal edilmiş olan bir takım binalar şu anda neresinden bakarsanız bakın test yapıldığında çürük çıkan binalar. Bunlar zamanında belki de kaliteli de olmuş olsa inşaat teknikleri açısından gelişen teknoloji, gelişen inşaat mühendisliği uygulamaları falan açısından şu anda riskli gözüküyor binalar. Orada oturanlar da ne yapacaklarını bilemiyorlar. Kendi aralarında ciddi tartışmaların olduğunu biliyorum. İşte bizimkiler de bu yasanın içerisine girip de riskli bina statüsünde hani yıkıma doğru gidilirse ne yaparız, ne ederiz falan diye. Vallahi öbür taraftan müteahhitler açısından da tabii ilginç bir ortam ortaya çıkmaya başladı. Sonuçta bu kanun yasalaştıktan sonraki Mart ayı içerisinde yasalaşması ve de Nisan'da ilk kazmayı vurma gibi bir de hedef konmuş. Ortalıkta ciddi bir kaosun olacağını söylemek mümkün. Eğer yasa, Anayasa Mahkemesi falan gibi başka yollardan dönmezse.
Anayasaya aykırılık iddiası var biliyorsunuz. Muhalefetin bu konuda ciddi uyarıları oldu. Haluk Bey'in programımızda söylediği İMAYA'nın bir yandan da İstanbul'un çevresinde 50 bin tane boş konut var diyor. Onun için müteahhitler belki de çok acele edilmesini arzu etmiyorlardır bu gelişmelerin. Birdenbire piyasaya bol miktarda yeni arsa, yeni malzeme, yeni mal sürülmesi mevcutların ticari vasfını nasıl etkiler? Herhalde bir yandan da o tartışılıyor olabilir bir yerlerde.
Öte taraftan da tabii İstanbul'daki en büyük sorunlardan bir tanesi kent içerisinde. Yani çekirdek bölümde arsa olmaması zaten en büyük sıkıntılardan bir tanesi de orada. Bu sayede esasında bir arsa üretimi de söz konusu olacak. O yüzden de hani dışarıda belki çok yüksek sayıda boş bir konut da olsa sanıyorum bazılarının gözleri bu işte Kadıköy, Şişli, ne bileyim o civarlarda İstanbul'un daha böyle eski yerleşim alanlarında yeni arsalar yaratma konusunda.
Acayip spekülasyona açık bir konular var burada.
Evet. Ben geçen gün bir arkadaşa şaka ediyordum. Size evi şikayet edeceğim. Şey riskli ev diye. Gelip belediye test ettiğinde mutlaka zaten işte beton kalitesi çok düşük çıkacak. Yani C20'nin altında çıkacak eğer 70'lerde yapılmışsa. Bu demir donatı zaten şu andaki spesifikasyonlara zaten uymasına imkan yok. O yüzden de yani çok değişik yönlere çekilebilecek bir durum var ortada.
Olumlu bir şaka mıydı yoksa?
Yok.
Evet, bakın biliyorsunuz tarla başında çok büyük bir harekat var. Tarla başındaki birçok bina boşaltıldı. Bu yeni kanunla ilgili afet risklerinin önlenmesiyle ilgili kanuna ilişkin Tarlabaşı Derneği'nden avukat Barış Kaşka ile yapılan konuşmada verdiği yanıtlar var. Tarla başında uygulanan yasa ile bu tasarı arasında büyük benzerlikler var diyor. Eğer bu yasa öyle uygulanacak ise tarla başında vatandaşın yaşadıkları tüm Türkiye'nin sorunu haline gelecek. Yani biz aslında yeni bir şey yaşamıyoruz, yeni bir olay yaşamıyoruz anladığım kadarıyla. Tarla başında da çok benzer bir uygulama yapılmış. Tarla başında insanlar mülklerini piyasa değerinin onda birine özel bir firmaya satmak zorunda kaldı. Katlı binalar, hanlar, oteller bir daire fiyatına idarenin ve özel şirketin oldu. Satmayanlara çok küçük yerler verildi ve büyük bir borç altına girdiler diye bilgi veriyor. Ama gelecek programlarımızda bu yasayı incelemeye, tartışmaya devam edeceğiz. Tahmin ediyorum 14 maddesi görüşüldüğüne göre ilk oturumda bunun geri
kalan maddeleri... Bir veya iki oturumda bitebilir gibi görünüyor.
Bir an evvel geçirmek istiyor hükümet. Diğer birçok yasada olduğu gibi muhalefetin gerekçelerini, ki bunları geçen programımızda belirttiğin gibi Haluk Eydoğan, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili ve yer bilimci oldukça detaylı açıkladı. Bir daha aynı adresi vermek istiyorum. Bu yasaya ve yasayla ilgili bütün belgelere ulaşabilmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin internet sitesinde 1/569 sayılı kanunu aradığınız takdirde bütün detaylara ulaşmanız mümkün. Muhalefet şerhlerine ulaşmak mümkün. Hem CHP'nin hem MHP'nin muhalefet şerhleri
BDP'de
var. BDP'nin de görüş verdi. Bunların hepsine ulaşmak mümkün. Evet.
Bununla bağlantılı bir çalışma da yakın zamanda herhalde kanunlaşması beklenen bir mühendislik, müşavirlik ve yapı denetim yasa taslağı var gündemde. Ve birçok konu bağlantılı bu gelişmelerle. Onu da herhalde biraz bizim tartışma gündemimize, program gündemimize almamız gerekecek.
Evet, aynı zamanda hukuki tarafını da ele almak üzere önümüzdeki programlarda hukukçuları davet edeceğiz ve onlarla sohbet edeceğiz. Soracağız bu yasayı, bu yasanın etkilerinin neler olacağını. Şimdi bir küçük müzik arası verelim. Müziğimizi dinleyelim. Ondan sonra diğer konularımıza geçeceğiz. Açık Radyo 94.9'dasınız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Evet, Elvan Cantekin, Argun Yum ve ben Gürhan Ertür bugünkü programı sizlere sunuyoruz. Meksika depremini konuştuk. Hemen arkasından afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun tasarısı ile ilgili bilgileri verdik. Aslında buna ilişkin birkaç bilgi daha vermek gerekiyor. Sulukule Derneği'nden avukat Hilal Köey, bu tasarıya getirilecek en temel eleştiri asla mahkemede yürütmeyi durdurma verilemez maddesi diyor. Yürütmeyi durdurma kararının hangi koşullarda verileceği idari yargılama usul kanununun 27. maddesinde düzenlenmiştir ve her olayın özelliğine göre hakim tarafından karar verilir. Bu konuda idarenin önceden bir yasa maddesi düzenlemesi yargının yetki alanına müdahale anlamına taşır. Bu da anayasaya aykırıdır diyor. Biliyorsunuz bu tasarının gerçekten en önemli maddelerinden bir tanesi mahkemede yürütmeyi durdurma kararı alamıyorsunuz. Mahkemeye bunun için, idare mahkemesine bunun için başvuramazsınız. Avukat Hilal Köey ise bunun bir anayasaya aykırı olduğunu belirtiyor. Evet, afet yasasıyla ilgili.
Bunun da tabii hükümetin gerekçesi de şeyin kanunun başlangıç bölümünde ifade ettiği gibi vatandaşlarının sağlığını, yaşamını korumak anayasal bir görevi olarak öngörüldüğü için artık her şeyi buna biz tabi kıldık ve buna göre de dizayn ettik kanunu diyorlar. Herhalde orada bir hukuki tartışma olacak. Çünkü böyle geçiyor şu anda.
Evet. Yani aslında İstanbul'un her yeri ayağa kalkmış vaziyette. Taksim'le ilgili biliyorsunuz gelişmeleri. Ama geçen hafta itibariyle Derbent, Sarıyer ki afet riskinin de en az olduğu bölgelerden birisidir değil
evet,
mi?
Evet, İstanbul'da zemin baktığınız zaman yani. zemin olarak bir de fay hattına olan uzaklığı falan dikkate alındı da gene hani İstanbul'un geneliyle karşılaştırılıyor.
Öncelikli ilçeler içinde zemin problemi olan öncelikli ilçeler içinde değil ama Argun'un dediği gibi binalarımızın durumunu bilmiyoruz. Yani. Orada da bir gelişme oldu. 13 Mart günü Derbent mahallesinde sabaha karşı bazı evler basıldı. Yıkımlarla ilgili olduğu söylenen ev baskınlarında Konut Hakkı Koordinasyonu Sözcüsü Köksal Doğan'ın, Derbent Mahalle Derneği Başkanı Rıza Coşkun ve Mahalle Kooperatifi Başkanı Aydemir Görmez'in ve 4 kadının da aralarında bulunduğu yaklaşık 20 kişi gözaltına alınmış. Kentsel dönüşüm yasasını meclis gündemine getiren AKP hükümetinin daha Marmara Park'ta işlenen taşeron cinayeti unutulmadan kentsel yağmanın başlıca hedeflerinden biri haline getirdiği Sarıyer'de başlatılmış bu çalışma. Anlaşıldığı kadarıyla TOKİ Sarıyer bölgesine de girdi. Ben hafta sonunda Zekeriya Köy'deydim. TOKİ Zekeriya Köy'de bile bir takım faaliyetlere başlamış durumda. Anlaşılan İstanbul'un birçok yerinde ciddi bir sıkıntıyla bir kentsel dönüşüm, bir afet riskinin
yani,
önlenmesi.
Tamam, bu kent dönüştürülmeli de şunu doğru dürüst yapsak değil mi?
Evet.
Evet ya, onu başından beri söylüyoruz. Hakikaten bu Türkiye'deki afet risklerini azaltması, özellikle İstanbul'daki afet risklerini azaltması konusunda elimizdeki belki de tek ve de en güçlü silah olacak olan bir olay bu ve bunun bu şekilde biraz aceleye getirilmesi ve de
yani bir yöntem uygunsuzluğu sorunu var. Karşılıklı konuşularak ilerletilmesi gereken şeyler. Başında biliyorsunuz bu gönüllülük esasıyla yürüyecek deniyor kanun tasarısının. Gönüllülük için tarafların gönlünü koyması lazım. Bir yüzsüzlük, kesif bir sis, çok riskli, çok merkezi, yani itiraz kabul etmez filan bir tavır var. Herhalde bu biraz su kaldıracak bu çorba gene.
Tam burada 18 Mart günü Habertürk'ün internet sitesinde galiba gene çıkan bir şey, Profesör Ahmet Mete Işıkara'nın bir demeci var. Diyor ki Kadir Topbaş'ı deli ettiler. Kentsel dönüşümdeki gecikmenin vatandaştan kaynaklandığını söyleyen Işıkara, vatandaş olarak yeterince vatandaşlık sorununu taşımıyoruz. Devlete yollanacak bir meta gibi görüyoruz demiş. Ve de bu gönüllülük esasına yönelik olarak Fikirtepe'de başlayan uygulamayı da herhalde örnek göstererek Kadir Topbaş'ı deli ettiler demiş.
Evet. Programa girerken belirtmiştik ya, arama ve kurtarma grubu bu hafta Cuma günü, 23 Mart Cuma günü Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda Kurumsal Acil Durum Yönetimi Sempozyumu düzenliyor. Önemli bir sempozyum. Bu sempozyum 2011 Van ve Japonya depremleri sonrasında acil durumlar karşısında kurumsal hazırlık ve planlama stratejilerini kapsıyor. Enteresan bir programı da var. Yabancı konuklar var. Önemli olarak Başbakanlık AFAD Başkanı Dr. Fuat Oktay'ın da bulunacağı ve bir konuşma yapacağı bu etkinlik, tekrar edelim, 23 Mart Cuma günü Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda Marmara Salonu'nda bu cuma gerçekleşiyor. Sabah saat 9.30'dan itibaren başlıyor ve GEA'nın davetini de sizlere ulaştırıyorum. İlgilenenler hemen başvurabilirler. GEA'ya ulaşmak için de gea.org.tr adresinden yararlanabilirsiniz. Telefonlarını alıp ulaşıp bu sempozyuma ilişkin bilgileri alabilirsiniz. Evet, sırada ne var Elvan?
Sırada bizim epey bir zamandır takip ettiğimiz Van'daki projeler var.
Evet.
Özellikle Van'da eğitim kurumlarının yeniden aktif hale gelmesi ve çalışır hale gelmesi için yapılan çalışmalar. Bunlardan bir tanesini çok yakından takip ettim. Hatta bir konumuz da olmuştu bu konuda. Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunlarının kurulduğu Emir Vakfı'nın bir Van 100. Yıl Üniversitesi'nin rektörüyle ortaklaşa yaptığı bir çalışmaydı. Bununla ilgili güzel bir haberimiz var. 29 Aralık'ta temel atılan öğretim ünitesi tamamlandı ve 24 Mart Cumartesi günü saat 14'te de açılış yapılacak. Bir tören düzenleniyor. Bununla ilgili olarak hazırlıklar devam ediyor. Öte yandan gene aynı vakfın bir başka çalışması da bir yurt binası yapılmasıydı. Bu yurt binası ile ilgili sipariş verildi. Hatta binanın temeli atılmış. Onu da ODTÜ mezunlarının, ODTÜ dostlarının, bağışçılarının destekleriyle en geç Mayıs ayı içerisinde bitirip açmayı, hizmete sunmayı düşünüyorlar. Bununla birlikte aynı üniversite kompleksi içerisinde, 100. Yıl Üniversitesi içerisinde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin de bir çalışması var. Onlar da bir öğretim binası yapıyorlar. Bunun da ötesinde Türkiye İş Bankası'nda iki yurt yaptırdığı haberini aldık. Bu şekilde 100. Yıl Üniversitesi'nde depremde zarar gören tesislerinin yerine yapılan bu prefabrik yapılarla öğrenimin devam etmesi sağlanacak. Bununla birlikte okullarla ilgili de bir haber vardı geçtiğimiz dönemlerde Van'da. O konuda Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir açıklaması vardı.
Evet, oraya geçmeden ben bir iki bilgi daha vereyim. ODTÜ Van'da projesiyle ilgili meclisteki ODTÜ'lü milletvekilleri harekete geçerek bu projedeki alımlarda KDV oranının %1'e düşürülmesini sağladılar. Bu da çok önemli bir destek.
Evet, hayırlı bir şey oldu. Temmuz ayına kadar galiba bu konuda yapılacak olan bütün bu eğitim binalarıyla ilgili, prefabrik yapılarla ilgili olan harcamalarda KDV oranı düşürüldü.
%1'e düşürüldü. Evet. GSM operatörleriyle anlaşma sağlandığını daha önceden duyurmuştuk. 52.40'a Eymir yazıp gönderdiğiniz takdirde projeye 5 lira katkıda bulunuyorsunuz. 52.40 Eymir yazıyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Bunun dışında bir de bağış yapmak istediğiniz takdirde hesap numaraları var. O da ODTÜ Van'da.org sitesinden ulaşabileceğiniz hesap numaraları. Daha önce de duyurmuştuk. Şubat ayında bir caz gecesi, dayanışma için caz konseri yapıldı. Bu geceden 17.300 lira gelir sağlandı. Şubat sonu itibariyle toplam bağış tutarı ise 876.261 lira. Bu da son derece önemli bir rakam. Evet, ODTÜ'lüler ve ODTÜ'lülere destek olmak isteyenler için önemli bir fırsat. ODTÜ Van'da projesi, ODTÜ Van'da.org sitesinden bütün bilgilere ulaşabilirsiniz. Evet, ay sonu, geçtiğimiz ay sonunda Milli Eğitim Bakanı'nın vermiş olduğu bilgilere göre hayırseverlerden Van'a 33 okul için destek toplanmış vaziyette. Bunların protokolleri imzalanmış. 390 derslikli 27 okul, 4 spor salonu, 12 lojman, 2 öğretmen evi, 342 konteyner ve 900 kişilik pansiyon gerçekleştirilecek imiş. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Van'da yapılamayan sınavlara da başka kentlerde yapılması için nakillerin sağlandığını belirtmiş. Şu anda 66.755 öğrencinin de misafir ve nakil yoluyla Van dışındaki 30 ildeki okullara gönderildiğini belirtmiş. Evet, anlaşıldığı kadarıyla önümüzdeki dönemde en azından Van'daki bütün okulların yenilendiğini ve güvence altına alındığını görebileceğiz. Evet, bu da Van'la ilgili bir diğer haberimiz.
Konteynerler de galiba çadırların tamamını kaldırdılar herhalde öyle.
Evet, çadırların tamamının kaldırılıp kaldırılmadığını bilmiyoruz ama planlanan işte o 30 bine yakın konteynerin gerçekleştirildiğini ve hazırlandığını biliyoruz. Ama hepsinin içine Vanlılar yerleştirildi mi, yerleştirilmedi mi güncel bir bilgimiz yok bu anlamda. Evet, Van'la ilgili bir diğer konumuz, çok kısaca bahsetmiştik. Bu tabii afet yaşanan yerlerde ve siyasi karışıklık yaşanan ülkelerde faaliyet gösteren mükelleflere af kanunu çıkarıldı, biliyorsunuz. Bu Şubat ayında çıkarıldı. Başta Van olmak üzere tabii afetler ve tabii aynı zamanda Libya olmak üzere bazı ülkelerde yaşanan siyasi karışıklıklar nedeniyle 6111 sayılı kanun uyarınca, bu geçen Haziran ayında, 2011'in Haziran ayında çıkartılmıştı. Yapılandırılan borç taksitlerinin bir yıla kadar uzatılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu'na yetki veren bir kanun çıkarıldı. Yani 6111 sayılı kanuna tabi olup borçlarını yapılandıran mükellefler Van'da oldukları takdirde bu ödemelerini bir yıl sonra yapmaya başlayacaklar. Bunu da aktarmış olalım. Evet, Van'la ilgili bilgilerimiz bu kadar. Diğer konumuz.
Evet, esasında geçtiğimiz dönemler, biliyorsunuz, geçtiğimiz hafta Japonya'da 2011 yılında meydana gelen deprem birinci yılıydı. Bununla birlikte 13 Mart'ta 1992 Erzincan depreminin 20. yılıydı. Bu her iki olay vesilesiyle bu konuda çeşitli toplantılar düzenlendi, çeşitli raporlar hazırlandı, özellikle Japonya depremiyle ilgili olarak. Japonya depreminde şu anda açıklanan rakamlar 15.000 aşkın insanın hayatını kaybettiği, 3.300 kişinin hala kayıp olduğu, kayıp olarak niteleniyor ve 340.000 kişinin de evlerinden uzak bir yaşam sürdüğü bildiriliyor. Bununla ilgili olarak tabii çeşitli raporlar da hazırlandı. Raporlardan bir tanesi de Greenpeace tarafından hazırlanan bu Fukushima nükleer santralinle ilgili olarak bir rapor. O raporun sonucunda şöyle bir kanıya varılıyor. Deniyor ki Fukushima nükleer kazası esasında nükleer güvenlik paradigmasının sonu olmuştur. Ve ikinci sonuçta şu: Fukushima nükleer kazası insanları ve çevreyi kazalardan korumak için nükleer gücü kontrol etmekte yükümlü kurumların ciddi ve sistematik başarısızlığını net bir şekilde açığa çıkarmıştır. Bu Greenpeace'in bu birinci yılında nükleer kazanın birinci yılındaki raporunun sonucu. Buna bağlı olarak bugün ajanslara düşen bir genelge var. Başbakanlığın genelgesi. Başbakanlık bir genelge yayınlayarak Akkuyu'daki nükleer santralin inşaatı konusunda bütün kurumların daha hızlı çalışması konusunda bir uyarıda bulundu.
Evet, telaştayız yani.
Evet, genelgede bu 2010 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti arasında Akkuyu sahasında nükleer güç santralinin tesisine dair bir anlaşma imzalandığı hatırlatılıyor. Ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi'nin kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyonun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından sağlanacağı belirtiliyor. Projenin gecikmeye mahal vermeden zamanında tamamlanması için kamu kurum ve kuruluşun her türlü iş ve işlemin ivedilikle sonuçlandırılacağı ifade ediliyor. Yani orada hızla gidiyoruz.
Evet. Şimdi bir müzik parçası daha dinleyelim. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Evet, Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında 3. bölümdeyiz. Elvan Cantekin, Argunyum ve ben Gürhan Ertür programı sunmaya devam ediyoruz. Evet, 24 Mart Cumartesi günü Açık Radyo'nun her yıl tekrarladığı dinleyici destek programı başlıyor. Onun için önümüzdeki hafta programımız olmayacak. Yani 28 Mart tarihli çarşamba günkü Altın Saatler programını yapmayacağız. Biliyorsunuz 9 gün boyunca dinleyici destek projesinin programları devreye girecek ve ondan sonraki ay artık Nisan ayının 4'ünde bundan sonraki programımızı gerçekleştireceğiz. Evet, Son konumuza girelim. Vaktimiz ancak ona yetecek gibi görünüyor Elvan. Söz sendedir.
Evet, esasında her yıl sonunda bir önceki yıla ait bir takım rakamlar verilir. Bu afetlerde karşılaşılan insan kaybı, ekonomik kayıplar üzerine. Bununla ilgili geçen ayki programda bir rakamlar verecektik ama vaktimiz kalmamıştı. Kısaca bir onlara bir bakarsak, bu Birleşmiş Milletler Afet Riskleri Azaltılması Uluslararası Stratejisi UNHCR tarafından yapılan bir açıklama. 2011 yılında meydana gelen ve insanları etkileyen 302 tane afette toplam 29.782 kişi hayatını kaybetmiş. Bunlardan 20.943'ü depremlerde olmuş. Tahmin edildiği gibi burada 19.000 diye veriliyor rakam Japonya'da ve ikinci sırada da 690 kişiyle Van depremi geliyor. Onun ötesinde afetlerden etkilenen 206 milyon kişiden yaklaşık 106 milyonu su taşkınları ve sellerden zarar görken 60 milyon kadarı kuraklık, 34 milyonu da şiddetli kasırgadan etkilenmiş. Afet bölgelere göre dağılımında ise 2011 yılında afetlerin %45'i Asya'da meydana gelmiş. Hep Japonya depreminin tabii ki bunda etkisi fazla. Avrupa kıtasında oldukça sakin bir yıl geçirmiş. Ama öbür taraftan dün bir rapor yayınlandı. Bu rapor üzerinde biraz da durmakta yarar var. O biraz daha geniş bir perspektifle bakıyor olaya. Biliyorsunuz afet riskleriyle karşı karşıya kalma oranı gittikçe artıyor. Afetlerle daha fazla yüzleşiyoruz ve dolayısıyla da afetler nedeniyle oluşan ekonomik kayıplar da gittikçe artıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde afet zararları diyeyim 21. yüzyılda, yani yüzyılın ilk 11 yılını tamamladık. 21. yüzyıldaki karşılaştığı afet zararları 1 trilyon doları aştı. 1.3 trilyon dolar olarak ilan edildi. Buna bağlı olarak yayınlanmış bir başka rapor daha var. Bu rapordan biraz da söz etmek istiyorum ben. Bu afet risklerinin azaltılması, bu harcamaların gerçek ihtiyaçları karşılayacak şekilde yapılması diye tercüme edebileceğimiz bir başlıkta yayınlanan bir rapor bu. Gene Birleşmiş Milletler Kalkınma, afet risklerinin azaltılması uluslararası stratejisi tarafından yayınlanmış bir rapor. Bu çalışmada 40 tane ülke, insani yardım alan 40 ülke değerlendirilmiş 2000 ve 2009 yılları içerisinde. Ve şöyle bir şey var bir kere. Öncelikle 40 ülke acil durum yardımlarının %90'ını almış. Bu acil durum konusunda yapılan yardımların %90'ını almış. Aynı ülkeler kalkınma yardımlarının sadece %30'unu almış. Toplam 363 milyar dolar kalkınma yardımı için de sadece 3.7 milyar dolar, yani %1'i afet risklerinin azaltılması konusundaymış. Böyle bir gerçek var.
Evet, bir küçük bilgi buraya. İlk iki sırada Irak ve Afganistan bulunuyor. Irak 33.7, Afganistan 28.7.
Şimdi bu 40 ülkeye baktığınız zaman esasında bu 40 ülke bütün bu dönem içerisinde, yani 2011 dönemi içerisinde bu afetlerden etkilenen nüfusun %50'sini yaşadığı ülkeler bunlar. Ve de ölümlerin %80'inin oluştuğu ülkeler. Ve öbür taraftan da daha karmaşık bir durum. Bu 887 milyar dolar olarak tespit edilen afetler dolayısıyla oluşmuş ekonomik kayıplardan sadece 75 milyar doları bu ülkelerde oluşmuş. Yani ölümlerin %80'i olurken öbür tarafta da ekonomik kayıpların %75'i. Yani burada ciddi bir dengesizlik ve de açıklanması esasında mümkün olan fakat bir şekilde de düzeltilmesi gereken bir nokta var. Bu raporda ağırlıklı olarak bundan söz ediliyor.
Fakirsen, fakir bir ülkede yaşıyorsan, o zaman afet risklerinden en fazla etkilenen sen oluyorsun, değil mi?
Evet.
Basitleştirirsek.
Sen en çok can kaybını sen veriyorsun.
Sen
en çok
veriyorsun.
Senin vatandaşların, senin ülkenin yurttaşları bu işlerden zarar görüyor. Ama öbür taraftan ekonomik kayıp olarak işte doğal olarak daha az durumda.
Evet. Zengin bir ülkede yaşıyorsan ekonomik kayıpların yüksek oluyor ama can kaybı daha düşük oluyor.
İnsan kaybını, can kaybını ekonomik olarak ölçmek kabil mi?
Elbette ki değil. Değil tabii.
En büyük sorunlardan bir tanesi o esasında. Evet. Orada
onu kuruşlandıramıyorlar herhalde, değil mi? Evet.
Şimdi kuruşlandırma çabaları vardı. Hatta İstanbul'da belki de biliyorsunuz bu İstanbul Teknik Üniversitesi, Dünya Bankası, birkaç üniversite sadece İstanbul Teknik Üniversitesi, Dünya Bankası'nın falan uyguladığı bir pilot proje vardı. Zeytinburnu bölgesinde yapılan, orada bu güçlendirme mi yeniden inşa mı gibi bir araştırmanın da yapıldığı bir bölümü vardı o projede. Orada bu tartışmanın olduğunu biliyorum ben. Yani işte insan hayatını kaç liraya diye hesaplayalım diye. Hatta işte Amerika'da hesaplanan miktarla Türkiye'deki hesaplanan miktar arasında bir fark olduğu için de benim katıldığım bir toplantıda bu bayağı bir tartışma konusu olmuştu. Biraz şey yapılıyor.
İnsan eşitliği açısından. İnsan,
evet, işte bir tanesi 10 bin dolarsa diğeri 100 bin dolar falan gibi. Yani o tür böyle 1'e 10 gibi bir şey.
Tam bir rezalet, evet. Yani. İş kazalarında ölenlere bazen ödenen değil mi? Tazminatlar falan nasıl değerlendiriliyor? Yani bir de yani büyük bir afetin İstanbul'u işte Türkiye'yi şöyle böyle etkiler, yani imkansız hale getirir diye düşünüyorum. Yani değil mi? Yetişmiş eğitimli nüfusun büyük bir darbe yemesi.
Evet.
Etkilerini tabii ölçmek kabil mi Allah aşkınıza? Yani mümkün değil.
Yani burada işte en büyük tartışmalardan bir tanesi gene bu işte afet risklerinin azaltılması çalışmalarının maliyet getiri şeyleri, çok hesaplamaları ile ilgili.
Elvan, belki sen güncelleyebilirsin. Eski programlardan birinde şöyle bir rakam duymuştum. Depremden önce veya afetten önce alınacak tedbirlerin maliyeti bir ise, bir afet sonrasındaki toparlanma maliyeti 20.
Bir 30'a kadar çıkartıyorlar 30'a onu. Kadar. Evet, onu öyle şey yapıyorlar.
Yani şimdi biz bu 400 milyar doları harcamakla 30 misli.
Evet.
Yani tabii 12 o şekilde düşünüyorum. 12 trilyon mu eder?
Aynen öyle oluyor. Ama bu konudaki şey tartışmalarda da hala devam ediyor tabii. Yani o şey büyük bir soru işareti olarak.
Korumak daima daha ucuz.
Evet.
Evet. Önlemek her zaman daha ucuz.
Yani o milletvekilleri sakin çıkıyorlar. Muhtemelen tepelerindeki çatıya güvendikleri için.
Evet.
Siz bile güvenmiyorsanız nasıl çıkanları seyredin.
Evet, aslında biz bugünkü programımızda senin bahsettiğin iş kazaları üzerinde de duracaktık. Çünkü
biz aslında bir afet boyutuna geldi onlar ve de tam yeri de geldi. Onu bir de yani belki de dinleyicilere bir şöyle kısaca hatırlatmakta yarar var.
Çok iyi olur.
Son bu Esenyurt'taki alışveriş merkezi inşaatında çadır yangınında kaybettiğimiz 11 işçi arkadaşımızın da rakamlarını aldığımızda yani olacak şey değil. Son günlerde bakıyorsunuz işte Adana'da baraj inşaatında 10 kişi filan, bir gazetelerde bir haber, tersanelerdeki 147. ölüm vakası filan, inanılmaz rakamlar. Ben şöyle bir karıştırdım, İstanbul İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin yayınladığı rakamlar var. İşte Aralık'ta 50 kişi, 52 kişi, Ekim'de 53 kişi, Ocak'ta 62 kişi, Şubat ayında 42 kişi. Bunlar
efendim ölür. Trafik gibi bu. Müeyyidesi olmayan, kural korursanız ölür. Müeyyidesi olacak ve sorumlusu olacak. Ben size küçük bir anekdot vereyim. Biliyorsunuz daha önce çalıştığım Katar'da bu 2022 Dünya Kupası'nı yapacaklar. Hı hı. FIFA, Dünya Futbolu'nun yöneticisi kuruluş. Kardeşim, senin şantiye işçilerinin kaldığı şartlar insan onuruna uygun değil. Bak, alırım bu Dünya Kupası'nı senden diye Katar'ı uyardı.
Evet. Ya bizde de bu arada hala üzerine yani çalışmalar devam ediyor.
Evet, en son iş
güvenliği ve
hemen hükümet, ya bu konuda bir kanun vardı, çıkarmamız lazım filan. Evet. 10 senedir iktidardasın beyefendi. Evet. Yap şu işi. Denetlenmiyor hiçbir şey. Hiçbir şey denetlenmiyor arkadaşlar. Bırakılmış oluyor. Orada şimdi zavallı bir iki mühendisin canını da yakarlar. Ama neticede hiçbir şeyin değişmesi bu koşullarda bana pek kolay gelmiyor açıkçası.
Evet Elvan.
Evet, iş sağlığı bir şey bu konuyla ilgili olarak.
Bunu irdeleyelim sonra değil mi?
Evet, Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya'nın bir soru önergesine cevap vermiş Çalışma Bakanı da. Orada hemen bakıyorum İş sağlığı ve iş güvenliği kanun tasarısını hazırladık diyor. Bu tasarıyla diyor işte bu uluslararası işte Avrupa Birliği dahil olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği standartlarını kabul eden hükümlerine iç hukukumuzu uyarlamış olacağız şeklinde bir ifadesi var. Ama bu kanun hemen tasarısını bayağı bir zamandır ortalıklarda süründüğünü biliyorlar.
Evet. İş güvenliği İnsanlar uzmanlarıyla
hayatla para arasında bir denklemle karşı karşıya kalmamalılar ya.
Evet. İş güvenliği uzmanlarıyla ara ara bu konuyu gündeme getiriyoruz. Önümüzdeki programlardan birini de buna ayıralım. Çünkü Adana'daki baraj olayını biliyorsunuz. Hı hı. İşte Esenyurt'taki 11 vatandaşımızın can verdiği olayı biliyorsunuz. Maalesef öyle. Evet arkadaşlar, bugünkü programı kapatma zamanı geldi. Bundan sonraki programı 4 Nisan tarihinde yapacağımızı tekrar hatırlatalım. Evet, ve dinleyicilerimize veda edelim. Açık Radyo 94.9'da bu hafta 3 programcı olarak sizlerle birlikteydik. Elvan Cantekin, Argun Yum ve ben Gürhan Ertür. 4 Nisan'da tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür.
Destek Projesi 9. Radyo Şenliği 24 Mart Cumartesi başlıyor.